Ayrım 4. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 55. 9. Kısım. Bu hatıraları bu kadar uzatmamda 4 sene evvel bir antikacı dükkanında bulduğum ve derhal satın alarak çalışma odamın, villa saatin verandasına ve mevsim çiçekleriyle dolu bahçesine açılan kapı penceresine taktırdığım eski parmaklığın elbette bir payı vardır. Bu parmaklığın yıldız benekli lale motifleri arasından doğrudan doğruya mazime, o kadar ihtiyaç ve yoksulluk içinde, fakat o kadar rüyalı ve ümitli geçen çocukluk günlerime bakar gibi oluyorum. Seyit Lütfullah için şunun bunun muvakkithaneye bıraktığı şeyleri o yıkık medreseye götürdüğüm zamanlarda bu parmaklığın önünde durur, onu uzun uzadıya seyreder, bir gün kendisi defineyi bulursa veya Aristide Efendi hakikaten civayı altın yaparsa, hisseme düşen kısımdan, vaka kimse böyle bir şey söylememişti ama elbette benim de hisseme bir şeyler düşecekti, bütün duvarı ve mezarlığı, belki de camiyi tamir etmeyi düşünürdüm. Talih ve tesadüf bana tam aksini yaptırmıştı. Büyüyünce ve elime para geçince bir başka camiye vakfetmeyi nezrettiğim büyük duvar saatimiz gibi, bundan tam 12 sene evvel çok sıkışık bir zamanımda, güpegündüz bütün yakalanma tehlikesini gözüme alarak, kendisini tutan son duvar parçası da koptuğu için olduğu yerde, Naşit Bey'in çiftesiyle vurduğu kuşların kanadı gibi sarkan bu parmaklığı bir antikacıya 30 kağıda satmıştım. O zaman bu 30 kağıt beni Andronikos Kaiser'in bütün definesini elde etmişim veya Aristide Efendi'nin imbiklerinde bütün dünyanın civalarını altın yapmışım gibi sevindirmişti. O gün o parayla Karım Pakize'ye ufak tefek hediyeler almış, büyük baldızımın musiki meraklısı olan, udunu bilmem kaçıncı defa olarak fakat bu sefer derhal geriye alacağımdan emin olarak tamire vermiş, dördüncü kere büyük bir cesaretle güzellik müsabakasına girmeye hazırlanan ve bu iş için bize yeniden bitmez tükenmez masraf kapıları açan, küçük baldızıma genişçe ve asıl elbiseyi hiçbir suretle tutmayan, bu itibarla son derecede göz alan ve binaenaleyh %99 kraliçeliğini sağlayacağına Pakize'nin inandığı bir kemer tedarik edebilmiştim. Ayrıca da son 2 lirasını eski ahbabım Yaymacı Ali Efendi'ye vererek ondan 3 akşam evvel semtimizdeki açık hava sinemasına çoluk çocuk girebilmek için rehin olarak bıraktığım komşumuz Bakkal Hulki Efendi'nin saatini geri almıştım. Geçici de olsa bu parmaklık evime çoktan beri görmediğim bir rahatlık ve genişlik getirmişti. Fakat ne olsa içimde bir keder vardı. Kendi mazime ve bilhassa çocukken yaptığım bir ahde ihanet etmiştim. Kaldı ki uzun zamanlar bu parmaklığın hemen arkasında yatan kocaman taş kavuklu adamın evliyalığına, belki de yanı başında alabildiğine büyümüş dut ağacı yüzünden inanmıştım. Annemin son hastalığında iyileşmesi için her akşam ona gider dua eder, parmaklığın tam önünde mumlar yakardım. 4 sene evvel zaman zaman uğradığım antikacı dükkanlarından birinde, tabii artık bir şeyler satmak için değil, almak, villa saati süslemek için, depoyu gezerken birdenbire bu parmaklığı görmeyeyim mi? Eğer fiyatının birkaç misli artacağını bilmeseydim derhal üstüne atılır, eski bir dost gibi kucaklardım. Fakat ne dersiniz, hain Yahudi bütün gayretime rağmen işi yine anladı. Belki de hafifçe omuzumu dönmeme rağmen ellerimin nasıl titrediğini fark etmişti. Onun için bütün dikkatimle Hint işi bir rahle üzerinde yaptığım pazarlıktan sonra sorduğum suale 900 lira çok iyi bir şeydir, Konya'dan geldi, müzelik eşya cevabını verdi. 30 lira ve 900 lira, tam 30 misli bir fark. Adeta oğlumun dediği gibi karesi. Neredeyse rakamların bu uygunluğuna aldanarak peki siz eve gönderin diyecektim. Aklımı başıma topladım, 150'den tutturdum. O darıldı, ben 160'a çıktım. Bu sefer benim şakacı olduğuma karar verdi. Sanki her şerefesine ayrı bir merdivenden çıkılan bir cami minaresinde imişiz ve tam orta yerde buluşmak için kalın duvarların arasında birbirimizi gözleyebilir ve ona göre hareket ediyormuşuz gibi o yavaş yavaş indi, ben adım adım çıktım. Fakat iyi hesaplayamamış olacağım ki Mandalin Efendi benden bir basamak üstte 475'te durdu kaldı. Belki de bu mağlubiyetin intikamını almak için parayı verdikten sonra eğildim. Hala alt tarafında çocukken yaktığım mumların izi görülen parmaklığı öptüm. Artık bu mazi hatırasına kavuşmaktan gelen sevincimi gizlemeye lüzum görmedim. Hatta daha ileriye gittim. Mandalin Efendi dedim, bugün hiç de iyi tüccar değildiniz. Müzelik olmasına müzelik olan, fakat Konya'dan gelmediğini herkesten iyi, hem çok iyi bildiğim bu parmaklığı bana daha çok pahalıya satabilirdiniz. Mandalin bir müddet yüzüme baktı, sonra kollarını uçacakmış gibi havaya kaldırdı. Ne yapalım paşam, oldu, oldu dedi. Sen sağ ol, hepimiz sağ olalım, öbür müşteriler var. Kahvecibaşı Camii'nin mezarlığının parmaklığını evime getirdiğim, hususi hayatıma mal ettiğim için beni belki ayıplayacak olanlar bulunur. Şüphesiz bundan ben de az çok müteessirim. İşin içinde insanı rahatsız eden bir taraf var. Fakat düşününce kendime teselli imkanları da bulmuyor değilim. Evvela ne medrese ne cami artık ortada yoktur. Binaenaleyh parmaklığı mutlak surette iadeye mecbur olduğum bir sahibi mevcut değildir. Vakıa bu parmaklığı yerinden sökmüş olmakla bu binanın toptan ortadan kalkmasına biraz da ben sebep olmuş olabilirim. Fakat ne kadar eski ve harap olduğunu yukarıda anlattım. Ayrıca onu hangi zaruri şartlar altında yerinden söktüğümü de biliyorsunuz. Kaldı ki bu harap binanın yerinde yapılan apartmanları görünce insan ister istemez teselli buluyor. Semt adeta şenlenmiş. Bu gidişle birkaç yıl içinde modern bir mahalle kurulacak. Ben artık modern adamı, modern mimari, modern konforu seviyorum. Mezarlığın ortadan kalkması ocağının yazılı işlenmiş taşların, musluk taşı, ayna taşı, radyatör rafı gibi şeyler olması da beni o kadar üzmüyor. Kahveci Salih Ağa'nın evliya olmadığını çoktan biliyorum. Zaten ona yaptığım adaklara, yaktığım mumlara rağmen annemin yine ölmüş olmasını, evliya olsun veya olmasın anı daha o zamanlarda kendisine affetmemiştim. Şehrin ortasında bir mezarlık eksikliğe bu yaşımda oturup ağlayacak değilim herhalde. Modern hayat ölüm düşüncesinden uzaklaşmayı emreder. Hem ne oluyor kuzum, kendi hayatımızı mı yaşayacağız yoksa ölüleri mi bekleyeceğiz? Parmaklığın kendisine gelince, bu güzel sanat eserini ilk keşfeden, onun karşısında hayranlık duyan benim. Onun güzelliğini ben fark ettim. Onu antikacının dükkanında ben yakaladım. Herhangi bir anlayışsız ele düşmesini ben önledim. Hulasa onu ben kurtardım. Kurtardığım şeyi kendi evimde emniyet altına almam, bir daha olur olmaz maceralara düşmemesini temin etmem kadar doğru bir şey olur mu? Sonra ondan benim kadar kim zevk alabilir? İnce arabeski arasından kendi mazisini bütün o garip insan kalabalığıyla beraber kim seyredebilir? Bu satırları yazarken ara sıra başımı kaldırıp ona bakıyorum. Birkaç adım ötesindeki yazılı kavağın, sedre ağacının, onu da boğaz içinde eski bahçeden söktürmüştüm, altında torunlarımın, en küçük kızımla Cenab-ı Hakk'ın 60'ımdan sonra bana ihsan ettiği Halide ile beraber oyunlarını seyrediyorum. Ellerinde küçük renkli kovalar, kürekler bahçenin kumlarını doldurup boşaltıyorlar. Yanı başlarında dadılarının, kızım Zehra'nın kendi çocukları için tutmak gafletinde bulunduğu o susak İsveçli kızla benim Halide için bulduğum şirin güler yüzlü, balık eti, hafif buğday tenli Asiye Hanım'ın beklemesine rağmen iyice biliyorum ki şu anda asıl onlarla meşgul olanlar, onları koruyanlar, neşelerini hakkıyla tadanlar büsbütün başka varlıklardır. Evet, neden yalan söyleyeyim? Ben Nuri Efendi'nin insan canlısı Abdüsselam Bey'im. Hatta Asel Ban'ın hediyesi yırtık cübbesiyle Seyit Lütfullah'ın şu dakikada onlarla beraber olduklarına inanıyorum. Kim bilir, belki de kısa entarisinin altından mavi donu o kadar zarif şekilde sarkan Halide'yi çiçek tarhlarından birinin ortasındaki güneş saatine öyle düşe kalka götüren ve orada iki eliyle taşa abanarak düşünmesine sebep olan Nuri Efendi'nin kendisidir. Bu çocuğa Pakize'nin arzusu üzerine rahmetli Halit Ayarcı'nın adını verdiğime ne kadar isabet etmişim. Gün geçtikçe ona benziyor. Küçük gül yaprağı yüzünde onun çizgileri peydahlanıyor. Hatta tabiatı bile yavaş yavaş o tarafa kayıyor. Onun gibi iradesini herkese kabul ettiriyor. Hoşuna giden her şeyi istemeden elde ediyor. Bu demektir ki Seyit Lütfullah'ın adlarımızın talihlerimiz üzerindeki tesirleri hakkında söylediği şeyler hiç de mübalağalı değilmiş. Eminim ki Halide'ye başka birinin adını verseydim rahmetli Veli Nimet'e bu kadar benzemezdi. 10. Kısım 1912 yılı hayatımın en ıstıraplı yıllarından biri oldu. Bu yılın hemen başında Nuri Efendi öldü. Onun ölümüyle hayatımda bir yığın mesele çıktı. Daha cenazeden dönerken kendimi 17 yaşıma rağmen işsiz güçsüz buldum. 2 yıl evveline kadar zar zor idadi tahsilime devam etmiştim. Fakat bilhassa Seyit Lütfullah'la dostluğum arttıktan sonra mektebin semtine bile uğramaz olmuştum. Şimdi kendimi ortada hissediyordum. Mektep, gençlik için daima ehemmiyetlidir. Her şeyden sarfı nazar o yaşlarda ömrün en azaplı meselesi olan ne olacağım sualini geciktirir. Bırakın ki vaktinde yetişir, sonuna kadar sabreder, aktarmaları tam zamanda yaparsanız içindekini behemhal bir yere götüren trenlere benzer. Ben bu trenden vaktinden çok evvel adeta çölün ortasında inmiştim. Etrafımda yavaş yavaş beni hedef alan, üzerimde yüksek sesle düşünen bu teşhis uğultusu çok cömert ve insani bir endişe bağışlamıştı. Annemin dilinden bu çocuk ne olacak sözü düşmüyor, komşular babamla her karşılaştıklarında söze "oğlan ne yapacaksın" sualiyle başlıyorlardı. Kimisi behemhal okumam, kimisi bir sanat sahibi olmam lazım olduğu fikrindeydi. Ve hepsi birden babamın bu işi her türlü zecri tedbire başvurarak halletmesini istiyorlardı. Bir iş tutacağı yok, bari şunu evlendirsen fikrinde bulunanlar bile vardır. Bu suali ben de kendi kendime soruyordum. Vaka, meslek, iş, kazanç düşünmüyordum. Fakat gün ve zaman denen bir şey vardı ortada, onu harcamak lazımdı. O vakte kadar saatten başka bir şeyi merak etmemiştim. Ondan da büyük bir şey anlamıyordum. Rahmetli Nuri Efendi'den saat hakkında bir yığın malumat edinmiştim. Fakat ciddi şekilde saatçiliğe yanaşmamıştım, üstelik sakardım. Elimle gözüm beraber çalışmaktan uzaktı. Her ikisi birbirinden ayrı yaşıyorlardı. Yaratılıştan amatördüm, iş olarak üstüme aldığım her şeyden çarçabuk sıkılıyordum. İçimde birdenbire bir yol açılıyor ve ben elimdeki işten sessizce ona kayıyordum. Mektepte Nuri Efendi'nin muvakkithanesinde babamla 7 yaşımdan beri her cuma ve perşembe günleri gittiğimiz dergahlarda bu hep böyleydi. Bununla beraber bir şey yapmam lazımdı. Muvakkithanenin biraz ilerisinde ihtiyar bir saatçinin yanına çırak girdim. Adamcağız fakir ve işsizdi, ekmek parasını güç çıkarıyordu. Bununla beraber beni kabul etti. Kendi tamir edeceğim saatlerin parasından bana birkaç kuruş vermeye bile razı oldu. Fakat talihime dükkana o günlerde müşteri uğramıyordu. Usta çırak sessiz sedasız karşı karşıya oturuyorduk. Hiç de Nuri Efendi'ye benzemiyordu. Saat hakkında hiçbir fikir ve felsefesi yoktu. Bir gün Nuri Efendi'den öğrendiğim şeyleri şöyle bir tekrarlayayım dedim. Hiçbir şey anlamadı. Saat insana benzer der demez, buraya bak ben delilikten hoşlanmam cevabını verdi. Öbür yandan Seyit Lütfullah peşimi bırakmıyordu. Gaip alemle münasebette benim yardımıma alışmıştı. İkide bir dükkana geliyor, haydi kalk emir geldi, et yemeze gideceğiz diyor, bana izin vermesi için ustaya rica ediyor, olmazsa onu cinlerle tehdit ediyordu. Et yemez, Eyüp Sultan Vaniköy, hulasa bütün İstanbul bizimdi. Yarı topal bacağını sürükleye sürükleye başında kirli sarığı, en ufak rüzgarda şişen cübbesi, o önde ben arkasında karışık ve yamalı kıyafetimle dolaşıyorduk. Buna rağmen iyi kötü ihtiyar adamın yanında birkaç ay çalıştım. Evet, Asım Efendi saatin felsefesini bilmiyordu fakat saat tamirini biliyor ve insana bir şeyler öğretiyordu. Yazık ki kötü bir hadise beni dükkandan ayrılmaya mecbur etti. Günün birinde Seyit Lütfullah dükkana tamir için verilmiş saatlerden birini aşırdı. Hadise ortaya çıkınca ben itham edildim. Saatlerce karakolda kaldım. Nihayet bir gün evvel onun dükkana geldiği hatırlandı, çağırdılar. Adamcağız saati Andronikos Kaiser'in hazinelerinin başında yakılacak tütsüyü satın almak için aşırdığını söyledi ve yok pahasına sattığı yeri de gösterdi. Bu işi huddamının ısrarıyla yaptığını, bu gibi define araştırmalarında behemeal çalınmış bir şeye lüzum olduğunu iddia ediyordu. Böylece asıl kabahatli meydana çıkınca ben de salıverildim. Fakat bir çareyi orada o halde bırakmak istemediğim için bir türlü gidemiyordum. Nihayet Abdüsselam Bey'e vermeyi akıl ettim. Onun yardımıyla esrarkeşlik ve hırsızlık cürümleri yüzünden mahkemeye gitmekten kurtuldu. Abdüsselam Bey birkaç mecidiye ile saati satıldığı yerden tekrar satın aldı. Fakat Asım Efendi beni artık istemiyordu. Hakkı da vardı. Bu kadar münasebetsiz ve mesuliyetsiz dostları olan bir çırak daima tehlikeli bir şeydi. 11. Kısım. Bu saat hadisesi evimizde karakoldakinden şüphesiz daha mühim ve benim için daha tehlikeli ve rahatsız edici akisler uyandırabilirdi. Fakat tam ertesi günü olan bir hadise aile hayatımızı kökünden sarstı. Babamın hiddetine annemin bitmek tükenmek bilmeyen şikayet ve üzüntülerine büsbütün başka bir mecra verdi. Bu daima böyledir. Hadiseler kendiliğinden unutulmaz. Onları unutturan, tesirlerini hafifleten, varsa kabahatlilerini affettiren daima öbür hadiselerdir. Fil hakika babamın benim yüzümden Palas Pandras karakola çağrıldığının hemen ertesi günü halam öldü ve ikindiden biraz sonra tam gömülürken tekrar dirildi. Bu çift hadise bütün aile hayatımızı alt üst etti. Babam onların tesirinden bir daha kurtulamadı. Halam babamın yeryüzünde tek akrabasıydı. Belki de bu yüzden birbirlerine huy, mizaç hatta sıhhat itibariyle taban tabana zıt idiler. Babam kanlı canlı taş yese öğütür cinsten bir adamdı. Müthiş bir yaşamak, harcamak iştihası vardı. Kainat onun için harman gibi satıp savrulacak bir şeydi. Yahut da etrafı böyle hükmediyordu. Halam ise zayıf, çocukluğundan hastalıklı, kindar, içine kapanıktı. Babam çok dindar olduğu halde neşeli, saza söze meraklıydı. Halam neşesiz, somurtkan, son derecede sofu, kibirli, alıngan, nefsine hakiki bir düşman muamelesi yapmaktan hoşlanan bir kadıncağızdı. Bu iki ayrı insan yalnız bir noktada birleşirlerdi. İkisi de sıkıntı içinde yaşarlardı. Daima hayalperest, olmayacak ümitler içinde yaşayan babam parasızlığı yüzünden sıkıntıdaydı. Rahmetli kocası süpürgeciler kahyasının oğlundan et yemezdeki konaktan başka birkaç han, hamam ve bir iki sarrafta işletilen para, bir yığın eshama konan halam ise hasisliği yüzünden yarı aç yarı tok kıt kanaat bir hayat geçiriyordu. Hatta parasını yerler korkusuyla tekrar evlenmeye bile cesaret edememiş, 16 odalı koca konakta yarı deli bir ahretlik ve kendisi kadar sofu, hasis, üstelik de dedikoducu ihtiyar bir kalfa ile yalnız başına bir baykuş gibi yaşamıştı. Kocasının ölümünün hemen haftasında işlerine biraz fazla karıştığı için babamın evine gidip gelmesini men etmişti. Onun için halamı ancak bayram, kandil gibi mübarek günlerde elini öpmek için evine gittiğimiz zaman görürdük. Bir de Ramazanların ikinci haftasını camilere yakın diye bizim evde geçirmeyi adet edinmişti. Biz evine gittiğimiz zaman İstanbul'un en ucuz ikramlarını görür, envai nasihatlerle en ucuz cinsten hediyelerini alırdık. O bize geldiği zamanlar ise ikramda en ufak bir kusuru kabul etmez, kıyametleri koparırdı. İki hizmetçisiyle beraber bu huysuz misafiri ağırlamak korkusu evimizi daha iki ay evvelinden sarardı. Fil hakika bize gelir gelmez hayat görüşü değişen, iştahı açılan halamı bir hafta ağırlayabilmek ancak Şaban'dan itibaren başlayan ve gittikçe ağırlaşan bir perhizle kabil olabilirdi. Fakat en gücü bu bir hafta içinde halamın nasihatlerine, tenkitlerine tahammüldü. Hakikatte ne babamı ne de bizi severdi. Hatta sevmediğini açıktan açığa göstermekten adeta zevk duyardı. Onun bizim şahsımızda ve ailemizde hısım akrabadan daha ziyade mirasçıyı gördüğü muhakkaktı. Evcek onun için ölüm denen korkunç şeyin arkasında işleyen makinanın bir kolu, hatta netice düşünülürse bütünüydük. Halam bir gün ölürse mirası dolayısıyla bizim için ölmüş olacaktı. Her hareketimizden mana çıkarır, en iyi niyetli sözlerimizden bizi ihdam ederdi. Bize verdiği nasihatler de bu mevzuda olurdu. Kimsenin ölümünü beklemeyin, en büyük günahtır sözü dilinden düşmezdi. Hakikatte hiç olmazsa ilk zamanlarda hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Babam kardeşine acır, hatta mesut olmasını bile isterdi. Dul kaldığı zaman ahbabımız Avcı Naşit Bey ile evlenmesi için çok ısrar etmişti. Fakat çirkinliğine iyiden iyiye kâni olan halam bu fikre hiç yanaşmamış, ben paramı yedirecek adam aramıyorum demişti. Hakikatte bu evlenme tasavvurunu babamın bir dolabı addediyordu. Bilhassa tam bu fikir ortaya atıldığı zaman babamın benimle Naşit Bey'in kızını, çok küçük yaşlarımıza rağmen, nişanlamış olması bu düşünceyi onda uyandırmıştı. Bir defasında bir hastalığı esnasında babam vizite parasını kendi cebinden vererek bir doktora götürmüştü. O gün acele etme, nasıl olsa hepsi sana kalacak diye babama bağırdığını ve ikisini beraber kovduğunu evde hemen herkes sık sık hatırlardı. Son zamanlarda işleri epeyden epeye bozulduktan sonra babamın halamın mirasına tek kurtuluş ümidi olarak bakmaya başladığını inkar edemem. Kaldı ki halamın sıhhati takip ettiği sıhhat rejimi sayesinde az yemek, hiç kımıldamamak, daima parasını düşünmek vesaire adam akıllı bozulmuş ahlakı da büsbütün kötüleşmişti. Babama hiç rahat vermiyor, çok yakın addettiği mirasına karşılık ondan akla gelmez fedakarlıklar istiyor, her vesileyle adamcağızı azarlıyor, hırpalıyordu. Hulasa halam yavaş yavaş babam için bir kardeş olmaktan çıkmış bir dert haline gelmişti. Sona doğru halamın yarı vücudu işlemez olmuştu. Bu yarısı işlemeyen vücutla onun yaşamakta ve bilhassa kendisine eziyet etmesine devam etmesini babam bir türlü anlayamıyor, bunu ancak kendisine karşı ta çocukluktan beri beslediği zalim hislere yoruyordu. Bir kelime ile babama göre halam sadece ona inadından yaşıyordu. Et yemezdeki konakta akşama kadar bu yatalak kadının her türlü cefasını çektikten sonra her eve dönüşte ''Hiç imkan var mı?'' diyordu. ''Bu halde bir insan hiç yaşayabilir mi? Menhus bana düşmanlığından yapıyor ama Allah büyüktür.'' Bu söz gösterir ki bu işte babam kendini doğrudan doğruya mazlum addediyordu. Nihayet mukadder gün geldi. Deli ahretlik iki gözü iki çeşme babama halamın vefatı haberini getirdi. Babam aceleyle konağa gitti, lazım gelen tedbirleri aldı. Namazı Laleli'de kılındı. Defin işlerini komşumuz İbrahim Bey'e havale eden babam namazdan sonra konağa el koymak ve herhangi bir şeyin kaybolmasını önlemek için doğrudan doğruya et yemeze dönmüştü. Zannına göre bu işte en büyük hatası da bu olmuştu. Birdenbire miras ve mal kaygısına düşmemiş olsaydı, evvela halam vaktinde gömülmüş olacak, yani tekrar dirilmesi ihtimali azalacaktı. Sonra da böyle bir şey vaki olsa bile babamın başucunda meyus ve perişan, iki gözü iki çeşme ağlar, yakasını yırtar görmesi elbette ki çok başka türlü tesir ederdi. Halbuki iş tam aksine olmuştu. İbrahim Bey babamın bu iş için verdiği paradan kendisine bir şeyler arttırabilmek için süpürgeciler kahyasının gelinini adeta bir fakir cenazesi gibi kaldırmıştı. Diğer taraftan aileden kimse bulunmadığı için yanına gömüleceği rahmetli zevcinin mezarı güç bulunmuş, geç kazılmış, araya bir yığın gecikme ve uygunsuzluk girmişti. Neticede tam bir kabir açılıp da kapağı ortadan kesilen tabut indirileceği zaman halam birdenbire etrafın ölüm sandığı letarjik uykudan uyanmış ve öyle herhangi bir vaziyetten şaşıracak bir mahluk olmadığı için tabutun kapağını zorla kaldırarak etrafa bakmış. Ve daima mütehallik olduğu cevdet-i kariha sayesinde durumu bir lahzada kavrayarak cenazede tek yakından tanıdığı et yemez imamına "Haydi çabuk beni eve götür" emrini vermişti. İbrahim Bey'in anlattığına göre cenazede bulunan kalabalığın büyük kısmı korkudan kaçtığı için tabutun merkez efendiden tekrar eve getirilmesi hayli güç olmuş. Hatta halam kaçamayacak kadar korkanları azarlamasaymış bu iş biraz imkansızlaşırmış. Fil hakika ilk iş olarak imamdan kazıcılardan birinin orada çukurun yanında bıraktığı paltomsu şeyi isteyerek sıkı sıkıya örtündükten sonra yarı beline kadar dışarıda, yarı belinden gerisi içeride oturduğu bu garip sedyenin içinden bütün harekatı halam kendisi idare etmiş. Evvela et yemezdeki konağa kadar kendisini taşıyacak olanlarla sıkı bir pazarlık etmiş. Halbuki getirdiğiniz gibi götürün diyebilirdi ve ondan daha ziyade bu beklenirdi. Hatta şehre girdikten sonra ilk rast geldikleri poğaçacı dükkanından karnını doyuracak bir şeyler bile aldırmış. Böylece çöreklerini yiye yiye ahiretten dönen bu acayip ölünün arkasına sokakta her rast gelen takıldığı için halam vaktiyle gelin olarak girdiği eve adeta birkaç mahallenin hatta bütün semtin yarı halkını peşinde sürükleyerek tam bir zafer alayı ile dönmüş. Bu esnada babam olan bitenden habersiz hizmetçileri sindirmiş, kardeş hakları namına zapt ettiği evde kömürlükteki gömülü olanlara kadar yükte hafif bağda ağır ne varsa hepsini meydana çıkarmış. Odanın ortasına yığmış, cepleri halamın başının ucundaki çekmecedeki mücevherler, tahviller ve altınlarla dolu, daha ne kaldı acaba der gibi etrafına bakınıyormuş. Bense ta çocukluğumdan beri merakımı çeken, fakat bir türlü şöyle yakından dokunmak fırsatını bulamadığım yemek odasının saatini sökmüş, harıl harıl tamire uğraşıyordum. Kapıyı halama ben açtım. Yere indirilen tabuttan kendini çıkarmaları için kısa birkaç emir verdi. Tarihin kaydettiği meydan muharebelerini kazanan hiçbir kumandan şüphesiz kapısının önünde indirilen bu kadın kadar soğukkanlı olamazdı. Soğukkanlı ve heybetli, tarih kitaplarında resimlerini gördüğüm kaiserler gibi bir şeydi bu. Yazık ki halam bana o anda kendisine karşı duyduğum hayranlığı anlatma fırsatını vermedi. Hatta alkışlamak imkanı bile bırakmadı. Kapıdan beni iterek girdi ve yüzüme bile bakmadan "Nerede o baban olacak herif?" diye sordu. Korkudan, heyecandan, hayranlıktan atan çenemle yukarıyı işaret ettim. "Yanındakilere beni yukarıya götürün, çabuk!" diye emretti. Fakat onları hiç beklemeden, hiç kimsenin yardımı olmadan kendi kendine merdivenleri çıktı. Herkes bir kat daha şaşırmıştı. Kötürüm halam öleceği beklenen ölen halam yardımsız yürüyor, koşa koşa merdivenlerden çıkıyordu. Babamı ikinci evlenişinden sonra pek sevmezdim. Hangi hallerinin yapmacık, hangilerinin doğru olduğunu bilmediğim için de sızlanışlarına çokluk acımazdım. Bununla beraber o günkü halini hiçbir zaman unutamam. Birkaç saat evvel cennetteki mekanına gönderdiğini sandığı huysuz ve hasis kardeşini böyle sırtında kefen, karşısında görür görmez adamcağızın korkudan, şaşkınlıktan adeta dili tutulmuştu. Yüzü muşamba gibi sararmış, bütün vücudu ile titriyordu. Aralarında hiçbir karşılıklı konuşma olmadı. Halam yalnız "Aldıkların hepsini çıkart!" dedi. Babam "Hoş geldik kardeşim" diye bir şeyler kekelemek istedi ve titreyen elleriyle ceplerine, koynuna doldurduklarının hepsini teker teker çıkardı. 5 dakika sonra küle basılmış sülük gibiydi. Bütün aldıklarını, hatta fazlasıyla vermişti. Fazlasıyla çünkü istikbal için beslenen ümidi dahi oracağa bırakmıştı. Büyük bir dikkatle hareketlerini takip eden halam babamın canından başka geriye alınacak bir şeyi kalmadığını anlayınca olduğu yerden "Haydi şimdi git" dedi. "O budala oğlunu da al götür. O kalabalıkla defolsun. Safinaz, sen benim yatağımı yap. Bir ıhlamur kaynatın bana. Çabuk olun, çok üşüdüm. Dışarıda soğuk var." Biz baba oğul çarpılmış gibi evden çıktık. İtiraf edeyim ki bu garip hadise benim üzerimde babama yaptığı tesiri yapmadı. Halam şüphesiz bize karşı çok büyük bir haksızlık etmişti. Fakat ben hiçbir zaman hak diye kendime ait bir şeye inanmadım. Bütün mazlum doğmuşlar gibi başıma gelen talihsizliği neresinden ve ne pahasına kurtulursam kâr sayardım. Mesele yalnız bir hak anlayışı değildir, daha karışıktır. Hayatımı düşündükçe yaşım buna müsaittir. Daima kendimde seyirci haleti ruhiyesinin hakim olduğunu gördüm. Başkalarının halini, tavırlarını görmek, onlar üzerinde düşünmek bana kendi vaziyetimi daima unutturdu. O gün de şüphesiz böyle olmuştu. Halamın tekrar dirilmesiyle kaybettiğimiz şeylerden ziyade gözümün önündeki şeyler beni yakalamıştı. Fakat dahası var. Eğer babam eve dönmek için bir kira arabasına binmeye razı olacak kadar perişan olmasaydı, ailem içinde böyle işitilmedik ve görülmedik bir hadise vuku bulduğu için sevinirdim bile. Halamın o heybetli hali, onun karşısında babamın o garip duruşu, arabada bizim hesabımıza dövüne dövüne günün olan bitenini babama anlatmaya çalışan İbrahim Bey'in şaşkınlığı öyle sevinilmeyecek, hatta gülünmeyecek şeylerden değildi. Asıl garibi evcek bütün selametimizi bağladığımız, seneler boyunca beklediğimiz, ümitlendiğimiz bu mühim hadiseden dünyanın en büyük harfleriyle, en keskin ışık reklamlarıyla halamın vefatından bir an baba oğul el koyduğumuz konaktan süpürgeciler kahyasının servetinden kocaman bir saat rakkasının cebimde kalmasıydı. Evet, babam ne derse desin ben halamın mirasından hissemi almıştım. Bir ara İbrahim Bey babamın yüzüne korka korka bakarak bütün kabahat bende oldu diye ayıflandı. İşi daha çabuk tutabilirdim. Babam yavaşça başını kaldırdı. Üzülme İbrahim Bey, takdir ilahi böyleymiş diye mırıldandı ve arkasından ilave etti. O zaman asıl fenası olurdu. İnşallah ibret alır da dedemizin vasiyetini o yerine getirir. Şimdi sıhhatte artık. Pek az insanın başına gelen bu hadiseden sonra babam bir daha düzelmedi. Ne dilindeki ağırlık ne de ellerinde titreme geçti. Artık talihe karşı hiçbir mücadelede bulunmak hevesi kalmamıştı. Herkes hayatının bir devrinde şu veya bu şekilde talihinin şuuruna erer. Babam ve hepimiz onunla en zalim şekilde karşılaşmıştık. Babam bunu o kadar iyi biliyordu ki bütün bu olan biten şeylerde kendi sabırsızlığının, kendi ihtiyatsızlığının payını bile düşünmeye lüzum görmüyordu. Garip bir sükunete kavuşmuştu. Kendi köşesinde sessiz sedasız oturan bir adam olmuştu. Yalnız ara sıra bilmem niçin sofanın duvarına astığı ve bir daha oradan kaldırılmasına razı olmadığı saat rakkasına bakar ve sonra acayip ve mazlum bir gülüşle gülümseyerek yerinden fırlardı. Bütün ömrünce o kadar çok konuşan, kızan, bağıran, şüphelenen, sızlanan adamın böyle birdenbire susması, her şeye sükunetle katlanması beni hala bile düşündürür. Her insan ne kadar müsbet yaratılışta olursa olsun ölümünden sonra tekrar dirilmeyi düşünür, özler. Bu hayat dediğimiz mihnetler silsilesinin çok ileri zamana müpheme atılmış bir mükafatı gibidir. En müsait ve daima kazanacak kağıtlarla oynanan bir oyun gibi yeniden adeta baştan aşağı beğenmemek, inkar etmek, değiştiğinden dolayı sevinmek için kalmışa benzeyen küçük bir mazi şuurundan başka her şeyi, her tarafı değiştirmek, güzelleşmek şartıyla tekrar yaşamaya başlamak insanlığın elbette vazgeçemeyeceği bir hülyadır. İşte halam milyonda bir insana ancak nasip olabilen bu saadeti tattı. Vaka bu basü badel mevt filan gibi tabirlerden beklendiği şekilde tam ve yeniden bir doğuş olmadı. Ebedi uçurumun başından o kadar beklenmedik şekilde döndüğü zaman dahi yine bildiğimiz halamdı. Fakat ta içinde çok mühim bir şey değişmişti. Bu değişme, isterseniz bu ihtilal veya inkılap, halamın hayatı dediğimiz ve evcek hatta bütün tanıdıklarca kabul ettiğimiz düzeni bozduğu için ona bu son isimleri de verebiliriz, kanaatimce şu üç esaslı noktada toplanır. Evvela halam muvakkat ölümünden sonra kendisini o hasta ve mecalsiz halinde dahi ahiretten geriye getiren vücudunu bir daha eskisi gibi hor görmedi ve onu elinde olmayan kusurlar yüzünden çirkinlik, biçimsizlik, yaşlılık gibi haksız yere mahkum etmedi. Hatta bu vücudun dünya dediğimiz bu kör dövüşünde tek dayanağı olduğunu iyice kafasına koydu ve kadrini bildi. İkinci değişiklik serveti hakkındaki düşüncelerinde oldu. O kadar bağlı olduğu, kendisini sadece bir bekçi sandığı bu serveti birkaç saat için olsa bile kardeşinin yani kendisi için ne kadar aziz olursa olsun bir başkasının ellerinde ve cebinde böyle kolayca sahip değiştirmiş gördüğü andan itibaren onun kendi şahsıyla olan münasebetlerinin yeni baştan ve yeni bir statikoya göre düzenlenmesi ihtiyacını duydu. O zamana kadar her ne pahasına olursa olsun saklayacağım ve arttıracağım diyen ve evinin kömürlüğünü bir banka kasasına çeviren halam, sanki o gün hayır ne saklayacağım ne de arttıracağım, oturup çıtır çıtır yiyeceğim kararını verdi. Sanki o zamana kadar parasına göz koyduğunu sandığı insanlara düşman olan halam, birdenbire ihanetine şahit olduğu bu servetin kendisine düşman olmuştu. Mutlak barış taraftarları ne derlerse desinler, bu düşmanlık hiç de ayırıcı bir şey olmadı. Bilakis o zamana kadar birbirine zıtmış gibi ayrı kutuplarda yaşayan yahut ayrı ayrı mevcut olmakla kalan iki şey, para ve halam, bu düşmanlık yüzünden birleştiler. Böylece muvakkat ölümüyle her şeyi birden bırakan alan, mucizeli dirilişiyle her şeye birden ve başka şekilde sahip oldu. Mezarın başından evine kadar ve o acayip şartlar içinde yalnız kendi iradesiyle ve etrafının iradesini yenerek gelen alam, çünkü bütün o kalabalık bir ölüyü gömmenin rahatlığını, elbette onun tekrar dirilmesine ve kendisini evine kadar getirmeye mecbur etmesine tercih ederdi, bu macerada yaşama denen şeyin tadını almıştı. İnceden inceye serpilen kar arasından yumuk yumuk gülen o Mart güneşi, sur dışının o sert rüzgarı, etrafında gittikçe artan adeta uğuldayan kalabalık, yol boyunca yeniden kavuştuğu insan çehreleri o zamana kadar içinde uyuyan bir yığın şeyi kırbaçlamıştı. Hayat denen bir şey vardı. Paralı parasız insanlar yaşıyorlardı. Kızıyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar, alakadar oluyorlar, seviyorlar, ızdırap çekiyorlar. Fakat yaşıyorlardı. Kendisin için yaşamayacaktı. Hele bütün etrafın haset ettiği imkanlar elindeyken. Hulasa evine gelirken hayatı, evinde de babamın ceplerinden ve koynundan zorla çekip çıkarttığı servetini bulmuştu. Nihayet üçüncü değişiklik bizzat uzviyetinde olmuştu. Korku, ölümden kurtulmak sevinci, servetine kavuşma telaşı, halamın kötürümlüğünü, sakatlığını yenmişti. Netice, diyeceksiniz, netice şu oldu. Şehrin hemen üçte biri tarafından zafer arabasında bir Sezar gibi evine getirilen halam, uzun ve deliksiz bir uykudan sonra ertesi sabah sapasağlam yatağından fırladı. İlk işi imamı çağırtmak ve ona merhumun bütün elbiselerini, geçmiş hayatını hatıra diye sakladığı şeyleri vermek oldu. Sonra bir arabaya binerek tek başına iş adamına gitti ve onu peşine takarak Beyoğlu'nun en iyi terzilerini ziyaret etti. Günlerce giyimiyle kuşamıyla meşgul oldu. Bunlar yapılırken bir taraftan da süpürgeciler kahyası konağı temizlendi, tamir edildi, badanalandı ve baştan aşağı yeniden döşendi. Hatta lastik tekerlekli siyah bir kupa arabası dahi alındı. Arabanın geldiği gün eve bir uşak, bir erkek aşçı, yeni yeni oda hizmetçileri de girdi. Ve onların girdiği gün halam ahiretle bütün alakasını kestiğini göstermek için Safinaz Hanım'dan ahiret kardeşliği ünvanını geri aldı. Ve kadıncağız bir kira arabasında iki sandığı ve cebindeki 5-10 kuruşla evden ayrıldı. Ve onun yerine insanoğlu daima insana muhtaçtır. Bir hafta sonra avcı Naşit Bey halamın ikinci kocası ve hepimizin eniştemi sıfatıyla kızı ve oğlu ile beraber konağa yerleşti. 6 ay sonra da karı koca sıhhi vaziyetlerini düzeltmek için Viyana'ya gittiler. Dönüşlerinde Naşit Bey İttihat ve Terakki'ye mebus oldu. Biraz sonra halamın servetiyle genişçe bir ticarete girdi. Bütün bu işlerde bizim saat rakkasından başka tek kazancımız Safinaz Hanım olmuştu. Beşiktaş'taki akrabasında bir müddet oturan Safinaz Hanım, parasını bitirince birdenbire eski veli nimetinin bir kardeşi bulunduğunu, onun Edirne kapıda 4 odalı, küçük, kutu gibi güzel, rahat, temiz bir evde yaşadığını hatırladı. İçi boşalmış sandığını cebinde kalan son çeyreğiyle bir kira arabasına atarak kalkıp bize geldi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 70.